Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 45. ayrım. Bu tür önlemler işlerin iyi gitmediğinin bir göstergesiydi. Genç Thomas Buddenbrook'un işletmeyi yürüttüğü o yeni ve taze ruhtan eser kalmamıştı. Küçük bir sermaye ile şirkete ortak olan, ancak hiçbir bakımdan önemli bir etkisi olmayan Bay Frederick Wilhelm Marcus, doğası gereği her türlü girişim yeteneğinden yoksundu. Bay Marcus'un aşırı titizliği ve kılı kırk yaran tutumu her geçen yıl daha da artmış ve sonunda tuhaf bir ruh haline dönmüştü. Bir pronun ucunu kesmesi ve onu para kesesine koyması en az 15 dakika sürüyordu. Önce bıyıklarını düzeltiyor, hafif hafif öksürüyor ve çevresine ürkek ürkek bakıyordu. Akşamın karanlığı çökünce yakılan gaz lambaları büronun her yanını gündüz gibi aydınlatmasına rağmen bir de stearin mumu yakıp masasının üstüne koymadan edemiyordu. Her yarım saatte bir yerinden kalkıp lavaboya gidiyor ve başını musluğun altına tutup ıslatıyordu. Bir gün öğleden önce masanın altına atılmış ve buruş buruş olmuş boş bir buğday çuvalını görünce kedi sanmış ve bürodakilerin şaşkın bakışları arasında kahrolası hayvan diye yüksek sesle bağırıp çağırarak kovalamaya çalışmıştı. Ortağının yorgun düştüğü şu günlerde işe sarılıp bir canlılık yaratacak kişi değildi kesinlikle. Senatör Buddenbrook şu anda olduğu gibi donuk bakışlarını salonun karanlığına dikip Johann Buddenbrook firmasının son zamanlarda yaptığı hacmi çok küçük işleri düşündükçe umutsuzca bir sabırsızlığa ve utanç duygusuna kapılıyordu. Ama böyle olması iyi değil miydi? Uğursuzluğun da bir zamanı vardır diye düşünüyordu. Çaba göstermeyip beklediğimiz, gücümüzü toplama isteğine kendimizi kaptırdığımız anlarda sessiz kalmak daha akıllıca olmaz mıydı? Neden şimdi böyle bir öneriyle ona gelip zamanın gerisinde kalmak gibi akıllıca bir teslimiyet duygusundan vazgeçirmek ve içini kaygılarla ve kuşkularla doldurmak istiyorlardı? Artık zamanı gelmiş miydi? Yoksa bu bir işaret miydi? Ayağa kalkması ve başarıyı yeniden yakalaması için yüreklendirilmesi mi gerekiyordu? Bu onur kırıcı öneriyi kararlı bir ses tonuyla geri çevirmişti ama Tony'nin gitmesiyle bütün sorun çözümlenmiş miydi gerçekten? Görünüşe bakılırsa hiç de öyle değildi. Çünkü Thomas Buddenbrook burada oturmuş karanlığa bakarken bütün bunlara kafa yoruyordu. Eğer bir kişi kendisine yapılan bir öneriye karşı çıkarken kendinden emin değilse o zaman sesini yükseltir ve hemen bağırıp çağırmaya başlar demişti Tony. Bu Tony aklıyla şeytana pabucu ters giydirir. Peki Tony'nin önerisini kendisi nasıl karşılamıştı? Anımsadığı kadarıyla çok yerinde ve kararlı bir ses tonuyla yanıt vermişti ona. Kirli bir vurgunculuk, bulanık suda balık avlamak, vahşice bir soygunculuk, çaresizliğe düşmüş bir insanı dolandırmak, acımasız bir sömürü. Doğrusu pek de güzel bir yanıt vermişti. Ama böylesine yüksek bir sesle ve kavga eder gibi söylemesi doğru muydu? Konsül Hermann Hagenstrom bu tür sözleri ne bilir ne de söylerdi. Thomas Buddenbrook yürekli bir iş adamı ya da bir eylem adamı mıydı yoksa korkak bir hülya adamı mıydı? Yanıtlanması gereken soru buydu. Evet, öteden beri onu düşündüren, onun kafasını karıştıran sorun buydu. Hayat çok acımasızdı. İş hayatı bütün sertliği ve acımasızlığıyla gerçek yaşamın bir parçasıydı. Thomas Buddenbrook bu sert ve acımasız yaşama ataları gibi sağlam adımlarla koşabiliyor muydu? Bundan kendisi de kuşku duyuyordu. Kendince yeterli bir nedeni vardı hep. Gençliğinden beri bu sert yaşam karşısında duygularını denetim altına almaya çalışmıştı hep. Sert davranmak, sert darbelere karşı göğüs germek, bunu bir katılık olarak değil tersine doğal bir şey olarak hissetmek, Thomas Buddenbrook bunu hiçbir zaman tam olarak öğrenemeyecek miydi? 1866 yılında yaşanan felaketlerin üzerinde bıraktığı korkunç etkiyi anımsadı. O tarihte yaşadığı üzücü ve acı veren olayları yeniden duyumsadı içinde. Yüklüce bir para kaybetmişti. Ancak katlanılmayacak kadar korkunç olan şey yalnızca bu olsaydı keşke. İş yaşamının o korkunç acımasızlığını bütün boyutlarıyla kendi bedeninde ilk kez yaşamak zorunda kaldı. Yumuşak, güzel ve sevimli olan bütün duygular, sert, acı ve baskıcı bir korunma içgüdüsüyle birer birer yok oluyordu. Başına gelen bir felaket dolayısıyla dostlarının, hatta en yakın dostlarının bir geçmiş olsun dileğinde bulunması, bir duygu birliği uyandırması şöyle dursun, tam tersine bir kuşkuya, soğuk ve reddedici bir kuşkuya yol açmıştı. Bunun böyle olacağını daha önceden bilmesi gerekmiyor muydu? Buna neden şaşırıp kalıyordu ki? Vaktiyle uykusuz kaldığı gecelerde yaşamın iğrençliği ve acımasızlığı karşısında tiksinti duyup öfkelendiğinde yaşadığı güçlü ve mutlu anları düşündükçe ne kadar da çok utanmıştı. Bunları ne zaman hissetse içinde bu tür bir heyecan fırtınasının kopması ne kadar da komik. Bu tür duyguların oluşması nasıl mümkün olur? İkide bir kendi kendine soruyordu. Ben bir iş adamı mıyım yoksa sevimli bir hülya adamı mıyım diye. Bu soruyu kendi kendine belki de 1000 defa sormuştu. Ve kendini güçlü ve güvende hissettiği bazı anlarda kah şöyle kah böyle bazen de yorgun anlarında yeniden yanıtlamıştı. Ama her ikisinin de karışımı bir insan olduğu gerçeğini kabul edecek kadar zeki ve dürüst bir kişiliği vardı. Yaşadığı sürece kendisini herkese çalışkan biri olarak göstermişti. Ancak böyle bir kişi olmayı hak ettiyse bu Goethe'den sık sık kullandığı özlü sözlerin etkisinden ve bilinçli düşünmesinden mi kaynaklanıyordu? Vaktiyle başarıdan başarıya koştuğu olmuştu. Ama bunlar zeka yapısına borçlu olduğu atılımcı kişiliğinden ve duyduğu aşırı heyecandan değil miydi? Ama şimdi bütün çalışma gücünü ve heyecanını, Tanrı'ya şükür sürekli olmasa da, yitirmiş bir halde öylece oturmuş umutsuzca karanlığı seyretmesi, onu yiyip bitiren bir iç çatışmanın doğal sonucu değil miydi? Babası, büyük babası ve büyük babasının babası Pöpenrade çiftliğinin ürünlerini hasat döneminden önce satın alır mıydı acaba? Hemen alırlardı. Ama onların gerçek birer iş adamı oldukları, kendisinden daha güçlü, daha kararlı ve daha yürekli oldukları da bir gerçekti. Thomas Buddenbrook büyük bir tedirginliğe kapıldı. Yerinden kalkıp bol ışıklı ve ferah bir yere gitmek istedi. Sandalyesini geri çekti, salona geçti ve orta masanın üzerindeki büyük avizenin gaz lambalarını yaktı. Masanın yanında durdu, yavaş yavaş bıyığının uçlarını burdu ve gözlerini bu lüks döşenmiş salonda gelişigüzel dolaştırdı. Salon oturma odasıyla birlikte evin bütün ön cephesini kaplıyordu. Açık renkli ve kavisli mobilyalarla döşenmişti ve Gerda'nın keman kutusunun üstünde durduğu büyük bir konser piyanosu, içinde notaların bulunduğu etajeri, oyma işlemeli kürsüsü ve kapıların üstündeki çalgı çalan kanatlı melek kabartmalarıyla tam bir müzik salonunu andırıyordu. Salonun çıkması palmiyelerle doluydu. Senatör Buddenbrook hiç kımıldamadan 2 ya da 3 dakika öyle kaldı. Daha sonra kendini topladı, oturma odasına geri döndü. Yemek salonuna geçti ve ışıkları yaktı. Büfenin önüne geldi ve yüreğini ferahlatmak ya da bir şeyler yapmış olmak için bir bardak su içti. Ve elleri arkasında koca evin içinde yeniden hızlı hızlı dolaşmaya başladı. Sigara odasına koyu renkli mobilyalar konulmuştu ve duvarları ahşap lambirlerle kaplıydı. Farkında olmadan pro dolabını açtı, arkasından yeniden kapattı ve oyun masasının yanında duran ve içinde oyun kağıtları, not kağıtları ve buna benzer şeyler bulunan meşeden yapılmış küçük bir sandığın kapağını kaldırdı. Elini sandığın içine atıp kemikten yapılmış bir sürü oyun pulunu karıştırdıktan sonra sandığın kapağını kapattı ve yeniden dolaşmaya başladı. Sigara odasının yanında pencereleri renkli camlı küçük bir özel oda vardı. Birbiri içine geçirilmiş ve üstünde bir likör takımı duran birkaç cam masa dışında bütünüyle boştu. Buradan her tarafı parke döşeli şarap renkli perdelerle örtülü 4 yüksek pencerenin bahçeye baktığı salona geçiliyordu. İçinde kapı perdeleri gibi kırmızı kumaşla kaplı birkaç kanepe ve duvarın önüne dizilmiş yüksek arkalıklı bir sürü sandalye vardı. Bir de şömine bulunuyordu. Parmaklığın arkasında yalancı kömürler göze çarpıyordu. Ve kırmızı yaldızlı bir kağıt parçası kızarıyor gibiydi. Aynanın önündeki mermerin üstüne konulmuş 2 büyük çim vazosu tüm heybetiyle yükseliyordu. Bütün odalar yanan gaz lambalarının ışığı altında sanki bir ziyafet verilmiş de en son konuk biraz önce gitmiş gibi pırıl pırıldı. Senatör Buddenbrook salonu bir baştan bir başa dolaştıktan sonra özel odanın tam karşısındaki pencerenin önünde durdu ve bahçeye baktı. Ay yumak yumak olmuş bulutların arasında bir yükseliyor bir kayboluyordu. Fıskiyenin fışkıran suyu gecenin sessizliğinde ceviz ağacının dalları altında şırıl şırıl akıyordu. Thomas bahçenin içindeki çardağa kocaman taş sütunlarıyla sağlı sollu yükselen ve ay ışığı altında bembeyaz parlayan küçük terasa, çakıllı yollara, toprağa yeni kazılmış düzgün çiçek tarlalarına ve çimlere baktı. Ama bütün bu büyüleyici doğal uyum onu sakinleştirmek şöyle dursun daha çok canını sıkındırıyor ve öfkelendiriyordu. Eliyle pencerenin mandalını tuttu, alnını cama yasladı ve kendini İçini huzursuz eden düşüncelere bıraktı yeniden. Ne yapacaktı? Bu sıkıntılı ruh halinden nasıl kurtulacaktı? Biraz önce kız kardeşine aktarmak isteyip de sonradan vazgeçtiği bir düşüncesini anımsadı. Bir taşra soylusu olan Kont Strelitz'den söz etmişti ve bu sırada da üreticilerin aracılara karşı sosyal üstünlüğünün kabul edilmesi gerektiği düşüncesini açık açık ifade etmişti. Bu görüş doğru muydu? Ah tanrım, doğru olup olmadığının ne önemi vardı ki? Ama bu düşünceyi ifade etmek, onu dikkate almak ve hemen üzerine atılmak onun işi miydi? Bu düşünceyi benimsediğini babasına, büyük babasına ve herhangi bir hemşerisine nasıl anlatabilecekti? Mesleğine sıkı sıkı ve yürekten bağlı olan bir adam bundan başka bir şey bilemez, düşünemez ve başka bir şeye saygı duyamaz. Geçmişte kalmış ikinci bir konuşmayı anımsayınca birden kan beynine sıçradı ve yüzü kıpkırmızı oldu. Mengstrasse'deki evin bahçesinde kardeşi Christian'la dolaşırken ettikleri bir kavgayı, çok üzücü bir kavgayı anımsadı. Christian her zamanki saygısız ve patavatsız haliyle pek çok insanın önünde çok iğrenç bir görüş ileri sürmüştü. Bu onu çok kızdırmış ve Christian'ı sorguya çekmek zorunda kalmıştı. Christian aslında her tüccar bir dolandırıcıdır demişti. Peki ama bu aptalca ve onursuzca konuşma biçimi kendisinin kız kardeşine karşı söylemiş olduğu sözlerden çok mu farklıydı? Ama Thomas Buddenbrook her nedense Christian'ın bu sözlerine çok öfkelenmiş, hatta küplere binmiş ve onu protesto etmişti. Peki şu küçük kurnaz Tony ne demişti? Kim kendisine yapılan bir öneriye kızıp bağırıp çağırırsa? Senatör Buddenbrook birden sesini yükselterek ''Hayır, hayır'' dedi. Başını yukarı kaldırdı, pencere mandalını bıraktı, kendini biraz geri çekti ve yine yüksek sesle ''Buna bir son vermeli'' dedi. Sonra sesini yükseltmesinin neden olduğu bu hiç de hoş olmayan ruh halinden kurtulmak için hafif hafif öksürdü. Geriye döndü ve başını öne eğerek elleri arkasında odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. ''Buna bir son vermeli'' diye tekrarladı. ''Buna bir son vermeli. Miskin miskin dolaşıp vaktimi boşa harcıyorum. Bataklığa saplanıyorum. Bu gidişle Christian'dan da budala bir insan olacağım.'' Ah, içinde bulunduğu duruma bakıp yine de haline şükretmeliydi. Ama şimdi karşısına bir fırsat çıkmıştı. Durumunu düzeltebilirdi, gerekiyorsa zor kullanarak. Hadi görelim, hadi görelim. Kendisine yapılan öneriyi nasıl bir öneriydi? Ürün, Pöppenrade çiftliğinin ürünlerini hasattan önce satın almak mı? Thomas Buddenbrook hırsından titreyen sesiyle yapacağım bu işi dedi ve elini kaldırıp işaret parmağını sallayarak evet yapacağım bu işi dedi. Peki ama bir vurgun, acımasız bir darbe denmiyor muydu bu tür işlere? Söz gelimi 40 bin marklık bir sermayeyi bir çırpıda biraz aptalca bir ifade olsa da ikiye katlama fırsatı değil mi? Evet, ayağa kalkması ve yükselmesi için bir işaretti bu. Bir başlangıçtı, öldürücü ilk darbesiydi onun. Bunun tek sakıncası bütün ahlaki değerlerin çürütülmesiydi. Başarabilirse her şey yeniden düzelecekti, yeniden güven kazanacak. Mutluluğu ve gücü içindeki bu yumuşak maşayla yeniden tutabilecekti. Hayır, Strong ve Hagenstrom firmasının sayın bayları bu avı ne yazık ki ellerinden kaçıracaklardı. Kentte bir firma vardı ve kişisel ilişkileri dolayısıyla bu işte üstünlüğe sahipti. Kişisel ilişkiler bu işte gerçekten de belirleyiciydi. Bu öyle alışılmış usullerle ve soğukkanlılıkla üstesinden gelinebilecek bir iş değildi. Tony'nin aracılığıyla başlayan bu iş ilişkisi, gizlilik ve dostluk içinde yürütülmesi gereken özel bir iş özelliği taşıyordu. Hayır, Herman Hagenstrom bunun için kesinlikle uygun biri değildi. Thomas Buddenbrook bir tüccar olarak piyasanın dalgalanmasından yararlanacaktı. Daha sonra ürünü satarken de bundan yararlanmasını bilecekti. Elbette. Öte yandan da kız kardeşi Tony'nin Bayan von Mailbaum'la olan dostluğu sayesinde tanıdığı bu başı dardaki çiftlik sahibine yardım edecekti. O halde ona yazmalıydı. Hem de bu akşam yazmalıydı, firmanın antetli kağıdına değil, üstünde Senatör Buddenbrook yazılı özel bir kağıda. Son derece saygın bir üslupla yazmalı ve önümüzdeki günlerde kendisini ziyaret etmesinin uygun olup olmadığını sormalıydı. Ne de olsa nazik bir konuydu. Üstünde zarafetle dolaşılması gereken pürüzsüz bir zemin. Adımlarını daha da hızlandırdı, daha derin soluk alıp veriyordu. Bir an için oturdu ama hemen yerinden fırladı ve yeniden dolaşmaya başladı odanın içinde. Her şeyi bir kere daha düşündü. Bay Marcus'u, Herman Hagenstrom'u, Christian'ı ve Tony'yi teker teker aklından geçirdi. Pöppenrade çiftliğindeki altın sarısı başakların rüzgarda sallanışlarını gözünün önüne getirdi. Yapacağı bu vurgundan sonra firmanın işlerinin bir anda düzelivereceğini ve yeniden yükselişe geçeceğini hayal etti. Kaygılarının anlamsız olduğunu kabul edip öfkelenerek elini salladı ve şöyle dedi. Evet, yapacağım bu işi. Bayan Permaneder yemek odasının kapısını açtı ve kapıdan iyi geceler Tom diye seslendi. Senatör Budenbrock gelenin kim olduğunu fark etmeksizin selamına karşılık verdi. Evin ana giriş kapısının önünde Christian'la vedalaşmış olan Gerda içeri girdi. Tuhaf bir şekilde birbirine yakın duran kahverengi gözlerinde müziğin verdiği gizemli bir parıltı vardı. Senatör Budenbrock aniden önüne dikiliverdi. İspanyol virtüözünü ve konserinin gidişatını sordu. Ve artık kendisinin de yatmaya gideceğini söyledi. Fakat yatmaya gitmedi. Tam tersine yeniden dolaşmaya başladı odanın içinde. Buğday, çavdar, yulaf ve arpa dolu çuvalları düşünüyor ve bu ürünlerin Löwen, Wallfisch, Etchi ve Linde adlı tahıl ambarlarını ağzına kadar dolduracağını hayal ediyor ve bütün bunlara önereceği fiyatı, hiç de ayıp kaçmayacak fiyatı düşünüyordu. Gece yarısı sessizce büroya indi ve Bay Marcus'un Steyr'ın mumunun ışığı altında Pepenrade çiftliğinin sahibi Bay von Maybaum'a hemen bir mektup yazdı. Yaşamının en güzel ve en anlamlı mektubunu. Bu 26 Mayıs'ı 27 Mayıs'a bağlayan gecede olmuştu. Senatör Budenbrock ertesi gün konuyu mizahi bir biçimde kız kardeşine açtı. Bu işi enine boyuna düşündüğünü, Bay von Maybaum'un önerisini geri çeviremeyeceğini ve onun öteki vurguncuların eline düşmesine izin veremeyeceğini söyledi. Ayın 30'unda Rostock'a hareket etti ve oradan da bir araba kiralayarak çiftliğin yolunu tuttu. Takip eden günlerde keyfi pek yerindeydi. Yürüyüşü rahatlamış, yüzündeki donuk ifade kaybolmuştu. Clotilde'ye takılıyor, Christian'ın anlattıklarına gülüyor, Tony ile şakalaşıyor, pazar günleri Hanno'yla ikinci katın balkonunda bir saat boyunca oyun oynuyor, oğlunun küçücük buğday çuvallarını kırmızı kiremitli minik minik silolara taşımasına ve boşaltmasına yardım ediyor ve bu sırada taşıyıcıların seslerine benzer sesler, of puf sesleri çıkarıyordu. Bu arada Eyalet Meclisi'nin 3 Haziran'da yapılan toplantısında vergi politikası gibi can sıkıcı bir konu hakkında öyle başarılı ve esprili bir konuşma yaptı ki söylediklerine herkes hak verdi. Ve kendisine muhalefet eden Konsul Hagenstrom'u ıslıkladılar ve yuhaladılar. Kısım 5. Senatör Budenbrock'ın dikkatsizliği ya da isteyerek böyle davranması yüzünden zaman zaman böyle yapıyordu. Çok önemli bir gerçek az kalsın gözden kaçmış olacaktı. Ama ailenin soy ağacıyla çok yakından ilgilenen Bayan Permaneder, Johann Budenbrock firmasının 7 Temmuz 1768 yılında kurulduğunu ve 100. yıl dönümüne çok az bir zaman kaldığını herkese duyurarak unutulmasını önledi. Tony heyecanlı heyecanlı bunu hatırlatınca Thomas Budenbrock kendisini biraz tuhaf hissetti. O keyifli hali uzun sürmedi. Çok geçmeden yeniden eski haline döndü. Yine suskun, hatta eskisinden daha da suskun olmuştu. Kendisini tam işine vermişken birden yerinden kalkıyor, büroyu terk ediyor, tedirgin tedirgin bahçede yalnız başına dolaşıyor, herhangi bir biçimde engellenmiş ve durdurulmuş gibi olduğu yerde kala kalıyor ve içini çekerek elleriyle gözlerini kapatıyordu. Kiminle konuşabilirdi ki? Pepenrade çiftliğindeki iş konusunda ortağı olarak bilgilendirdiği Bay Marcus, gerçi şaşılacak bir durum ama ömründe ilk kez sinirlenmiş ve böyle bir işe katılamayacağını, bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenemeyeceğini söylemişti. Kız kardeşi Bayan Permaneder bir perşembe günü akşamüstü sokakta kendisiyle vedalaşırken lafı imalı bir biçimde Pepenrade çiftliğinden satın aldığı ürünlere getirince aceleyle elini sıktı ve "Ah Tony, bir an önce elden çıkarmayı çok isterdim." dedi. Daha sonra konuşmasını kesip döndü ve yürüdü. Bayan Anthony şaşkın ve üzgün bir şekilde orada öylece bıraktı. Onun böyle aniden kız kardeşinin elini sıkıp çekip gitmesi içinde oluşmaya başlayan yeni bir umutsuzluk belirtisiydi. Fısıldayarak konuşmasında da kendisini hissettiren bir korku vardı. Tony bir başka fırsatta kardeşine bu konuyu açmaya çalışınca Thomas hoşlanmadığını belli eden bir suskunlukla karşılık verdi. Bir an için açığa vurduğu zayıflığından çok utanmış, beceriksizliğine ve aldığı bu işin üstesinden gelemeyeceğine çok öfkelenmişti. Biraz sinirli bir şekilde şöyle dedi. Ah benim sevgili kardeşim, bugünü bilmezden gelsek nasıl olur? Bilmezden gelmek mi Tom? Olmaz böyle şey. Böyle bir şeyi aklından bile geçirme. Bu gerçeği yok sayabileceğini mi sanıyorsun? Bütün kentin bu önemli günü unutabileceğini mi sanıyorsun? Bunun mümkün olabileceğini söylemiyorum. O günü sessizce geçirebilirsek iyi olur diyorum. Geçmişi kutlamak, içinde yaşadığımız günler ya da gelecekteki günler iyi olursa bir anlam ifade eder. Ataların izinden yüründüyse, onların atılımcı kişiliklerine göre hareket edilmişse, onları hatırlamak elbette çok güzel. Keşke jübile uygun bir zamana rastlamış olsaydı. Sözün kısası, şu sıralar kutlama töreni düzenlemek istemiyor canım. Böyle konuşmamalısın Tom. Aslında sen de benim gibi düşünüyorsun. Johan Budenbrock firmasının 100. kuruluş yıl dönümünü sessizce geçirmenin bir yüz karası, utanç verici bir durum olacağını sen de biliyorsun. Biliyorum şu sıralar biraz gerginsin. Oysa gergin olman için hiçbir neden yok. İnanıyorum ki o gün gelince sen de hepimiz gibi canlanacak ve sevineceksin. Tony haklıydı. Böylesine önemli bir gün sessizce geçirilemezdi. Çok geçmeden Eyalet Gazetesi Anzeigen'de ünlü geçmişiyle tanınan Johan Budenbrock firmasının 100. kuruluş dönümü için görkemli bir kutlamaya hazırlanıldığı uzunca bir haber olarak okurlara duyuruldu. Aslında kentin ünlü tüccarlarının dikkatini çekmek için buna gerek bile yoktu. Bu herkesin doğal olarak beklediği bir şeydi. Aileye gelince yaklaşmakta olan kutlama törenlerini perşembe toplantılarında açan ilk kişi Justus Kröger oldu. Bayan Permaneder de yemekten sonra aile seceresinin tutulduğu siyah deri kaplı o çok değerli dosyayı bir tören havası içinde çekmeceden çıkartıp ortaya koydu ve kutlama törenlerine bir ön hazırlık olarak firmanın kurucusu ve Hanno'nun büyük büyük babası merhum Johan Budenbrock'un hayatından bilinen tarihler çıkarılarak ayrıntısıyla gözden geçirildi. Bayan Permaneder büyük babasının ne zaman çiçek hastalığına yakalandığını, ne zaman vücudunda şişkinlikler olduğunu, ne zaman üçüncü kattan kurutma fırınının üstüne düştüğünü, ne zaman yüksek ateş nöbetine tutulup sayıkladığını dinsel bir ciddiyetle bir bir okudu. Bunlarla yetinmedi, 16. yüzyıla kadar geri gidip Budenbrock'ların en eskisi olarak bilinen ve Grabo'da belediye meclis üyeliği yapmış, kimisi ölmüş, kimisi hayatta çok sayıda çocukları olan Rostocklu terzinin adının yer aldığı satırları da "Durumu çok iyiydi" cümlesinin altı çizilmişti, okudu. Bayan Permaneder "ne müthiş bir adammış" dedi yüksek sesle ve daha sonra bu sararmış ve yer yer yırtılmış eski mektupları ve şenlik şiirlerini okumaya başladı. 45. ayrımın sonu. Sayfa no 420. Devamı 46. ayrımda.